Ayrım 20. Hava kurşun gibi ağır. Hıfzı Topuz. Sayfa 247. Zekeriya Sertel'le buluşma. Nazım Zekeriya Bey'le en son 1951 Kasım'ında Viyana'da Dünya Barış Kongresi'nde birlikte olmuştu. 2 yıl sonra, yani 1950 sonlarına doğru Nazım, Zekeriya Bey'i Moskova'ya davet etmek için bir bahane buldu. Onu Moskova'da Barış Komitesi'nin bir toplantısına çağırdı. Ardından da bir telgraf çekerek, "Bu davet benimdir, mutlaka gel, iyi değilim," diye mesaj gönderdi. Zekeriya Bey Moskova'ya çağrılmaktan çok hoşlandı. Hemen bir uçağa atlayarak Moskova'ya uçtu. Kendisini alanda bir görevli karşıladı. Birlikte komitenin merkezine gittiler. Bir süre sonra Nazım kapıda göründü. 2 yıl içinde çok zayıflamış ve çökmüştü. Rengi solmuş, bakışları donuklaşmıştı. Bastona dayanarak yürüyordu. Tarmaş dolaş kucaklaştılar. Nazım, "Beni bu hastalık bitirdi Zekeriya," diye anlatmaya başladı. Çin'de ölümden kurtulduğunu, kapağı güç bela Moskova'ya atabildiğini belirttikten sonra şöyle dedi. 3 ay hastanede yattım. Hastalığımın ne olduğunu araştırdım. En çok 3 yıl ömrümün kaldığını öğrendim. Bundan sonra sakat bir adam olarak yaşayacağım." Birlikte Nazım'ın Moskova'daki apartmanına gittiler. Kapıda onları Galina karşıladı. Nazım'ı ölüm korkusu kaplamıştı. O günlerde yazdığı vasiyet şiirini okudu. "Yoldaşlar, ölürsem o günden önce, yani öyle gibi de görünüyor, Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Ve de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa, taş maş da istemez hani." Şiiri dinlerken Zekeriya Bey'in gözleri yaşardı. Nazım'ı ilk kez bu kadar karamsar görüyordu. Zekeriya Bey, karşısındakinin dertlerini kolayca paylaşan, duygusal bir insandı. Dostlarına güven veren, babacan bir hali vardı. Onları dinlerken hiç tepki göstermez, hüzünlü bakışlarla dostlarını izler, onaylar, yüreği onlarla birlikte çarpardı. Dostlarına bir ağlama duvarı izlenimini verirdi. Nazım'a mutlaka bu hastalığı yeneceğini ve mutlu günler göreceğini söyledi. Ama onda bir türlü eski, canlı ve coşkulu havayı bulamıyordu. Uzun uzun dertleştiler. Sohbetin sonu gelmiyordu. Akşam geç saatlerde Zekeriya Bey otele dönerken yılgın ve büyük bir burukluk içindeydi. Ertesi gün yine buluştular. Nazım yine durgun, dalgın ve üzüntülüydü. Zekeriya Bey'e, "Bilemezsin yüreğim nasıl yanıyor, kurtulacak mıyım bu dertten?" diyordu. Zekeriya Bey yine ona moral vermeye çalıştı ama bu iş hiç de kolay değildi. Moskova'da Zekeriya Bey için 10 günlük zengin bir gezi programı hazırlanmıştı. Programda Leningrad, Stalingrad, Özbekistan ve Kazakistan da vardı. Zekeriya Bey için bu bulunmaz bir fırsattı. Nazım'ı böyle kederli bir havada bırakacağına çok üzülüyordu ama buna karşı gelemiyordu. Programdaki yerleri büyük bir merakla dolaştı, birçok yerde düş kırıklığına uğradı. Ama her şeye karşın bu çok ilginç ve tatlı geziden çok şeyler öğrenerek Moskova'ya döndü. Döner dönmez de dostunun Moskova'daki apartmanına gitti. Şair büsbütün çökmüş ve moralini yitirmiş bir durumdaydı. Eşi Münevver'in ve oğlu Mehmet'in özlemini çekiyordu. Zekeriya dedi, "Belki artık Mehmet'i bir daha görmek nasip olmaz. Ona son bir mektup yazdım, sana okuyayım, dinle." Hüzünlü bir sesle ağır ağır okumaya başladı. Bir yandan cellatlar girdi araya. Bir yandan oyun etti bana bu mendebur yürek. Nasip olmayacak Mehmet'im, yavrum, seni bir daha görmek. Nazım'ın gözleri sulanmıştı. Zekeriya Bey'in de gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Bir süre tek söz söylemeden sustular. Zekeriya Bey'in Moskova'daki günleri dolmuştu. Artık ayrılması gerekiyordu ama Nazım dostunu bırakmak istemedi. Onunla 1920'li yılların tatlı anılarını yaşıyordu. Ağabey kardeş gibiydiler. Nazım yetkililere başvurarak oturma süresinin 15 gün uzatılmasını sağladı. O günlerde Nazım'ın Ferhat ile Şirin masalından esinlenerek yazdığı bir aşk masalı ilk kez sahneye konulacaktı. Nazım, Zekeriya Bey'in bunu mutlaka görmesini istiyordu. İlk gösteriye birlikte gittiler. Salonda boş yer yoktu. Onlara bir loca ayrılmıştı. İkisi de oyunun tutup tutmayacağını merak ediyordu. Oyun başladı. Nazım, gergin bir havada, hiç konuşmadan oyunu izliyordu. Birinci perde bitince, izleyiciler sıradan bir alkışla yetindiler. Nazım'ın yüzü hiç gülmedi. Perde arasında, Zekeriya Bey'le yandaki odalardan birine çekildiler. Zekeriya Bey, Nazım'ı konuşturmak için oyuncuların başarısından, dekorların güzelliğinden söz açtı ama Nazım evet, hayır demekte yetiniyor ve düşüncelere dalıyordu. O arada ünlü yazar Fadeyev odaya girdi ve elini uzatarak "Seni candan tebrik ederim Nazım," dedi. "Olağanüstü bir eser, konuyu çok güzel işlemişsin. Bu oyun çok tutacak." Nazım'ın keyfi yerine geldi ve konuşmaya başladı. Sonra yine locadaki yerlerini aldılar. İkinci ve üçüncü perdeler daha da başarılıydı. Oyun bitince bir alkıştır koptu. İzleyiciler yazarı sahneye çağırdılar. Nazım kulisten dolaşarak sahneye çıkınca salon alkıştan inlemeye başladı. İzleyiciler yazarı ayakta alkışlıyorlardı. Oyuncular da teker teker sahneye çıkıp Nazım'ı kucakladılar. Yer yerinden oynuyordu. Nazım kolay kolay sahneden çekilemiyordu. Tam sahne arkasına çekileceği sırada izleyiciler bir yerlerden sahneye tırmanıp yazara sarıldılar. İzleyicilerin arasından bir ara "Yaşa Nazım Hikmet" sesleri yükseldi. Bir de baktılar iki Türk kızı. Nazım şaşırmıştı. "Siz kimsiniz küçük hanımlar?" "Biz Türk'üz. Büyükelçilikte çalışıyoruz. Piyesinizin oynanacağını öğrenince elçiliğe haber vermeden sizi alkışlamaya geldik." Nazım kızları kucakladı. Gözleri dolu dolu oldu. Artık eski havasını bulmuştu. Bu coşku ona ilaç gibi geldi. Aradan birkaç gün geçti. 1953 yılının son günleriydi. Nazım Zekeriya Bey'i eve davet etti. Galina görkemli bir sofra hazırlamış, bütün yemekleri de boş zamanlarda mutfağa girip yemek yapmaya bayılan Nazım yapmıştı. Yemek pişirmeyi Moskova'daki öğrencilik yıllarında mutfak nöbetleri sırasında öğrenmiş, sonra da Bursa cezaevinde çok geliştirmişti. Aynı malzemeden her seferinde ayrı ayrı yemekler yapardı. Moskova'da en sık yaptığı yemekler patlıcan, kabak ya da domates dolması, kabak kızartması, kuzu pirzolası, paça, fırında ya da güveçte etli kestane, karnabahar ve pilavdı. Kahveyi de kendi pişirirdi. Eve konuk geleceği günlerde Nazım saatler önce mutfağa girer ve bütün becerilerini gösterirdi. Birkaç gün sonra yılbaşıydı. Nazım yine ziyafet hazırlıkları yaptı. O akşam eve birkaç dostunu daha çağırdı. Sofrada bol bol Türkçe konuşuldu. Nazım şiirler okudu, hikayeler anlatıldı. Nazım'ın keyfi yerine gelmişti. Gece yarısından sonra herkes dağılınca Galina, Zekeriya Bey'e salonda bir yatak hazırladı. O da yaşamının en tatlı ve bir açıdan da en hüzünlü yılbaşı gecesini geçirmişti. Birkaç gün sonra buruk anılarla Roma'ya döndü. Macar ve Polonyalı dostlarla. Nazım kış aylarını çalışma heyecanı içinde geçirdikten sonra 1954 Mayıs'ında Dünya Barış Kongresi için Budapeşte'ye gitti. Oraya 2 yıl önce de gitmiş, bizden bir şeyler bulmuş, Macarları ve Macaristan'ı çok sevmişti. Macarlar Türklere kardeş gibi davranıyorlardı. Nazım o duygusallıkla Macar toprağı şiirini yazdı. Şöyle diyordu. "Hoşça kal. Belki yine gelirim, belki ömür vefa etmez. Ama bilirim, gün olacak bilirim. Senden bize, bizden sana misafir gidilip gelinecek, bir bahçeden bir bahçeye geçer gibi." Nazım vatan özlemi içinde Zekeriya Bey'i de oraya çağırmak istedi. Hemen telefona sarıldı. "Zekeriya, seni Budapeşte'den arıyorum. Burada Dünya Barış Kongresi toplanacak. Hemen kalk gel. Vize sorun değil. Roma'dan Viyana'ya gidersin. Macar konsolosluğuna bilgi verecekler. Vizeni oradan alırsın. Mutlaka gel. Seni çok özledim." "Sen çağırırsın da gelmez miyim?" "Elbette. Hemen geliyorum." Zekeriya Bey o gün biletini aldı ve ertesi gün Viyana trenine bindi. Viyana'da konsolosluğa uğrayıp vizesini aldı. Yine atladı trene. Doğru Budapeşte. Öyle bir tren ki eski bir lokomotif, bakımsız ve perişan vagonlar. İtalya ve Avusturya'daki tren yolculuklarından sonra bu yolculuk Zekeriya Bey'in içini kararttı. İkinci Dünya Savaşı'nın izleri daha silinmemişti. Pencereden görünen yapıların duvarları hala delik deşikti. Zekeriya Bey, Nazım'ı kongre binasında buldu. Özlemle kucaklaştılar. Nazım çok mutlu görünüyordu. Karamsar havadan kurtulmuştu. Görkemli bir dairede kalıyordu. Budapeşte'ye yerleşmiş Türkler Nazım'la hemen ilişki kurdular. Orada Türkçe konuşan Macarlar da vardı. Onlardan biri kendi evinde bir Türk gecesi düzenledi. Türk dostu Macarlar İstanbul ve Ankara özlemiyle bir araya geldiler. Türkçe şarkılar, türküler söylendi. Nazım durup durup "şu gurbet ne zor zanaatmış" diyordu. Türkler ve Macarlar bu sıcak dostluk havasına doyamadılar. Ertesi akşamda bir şiir gecesi düzenlendi. Geceye 20 şair ve yazar çağrıldı. Beyaz Macar şarapları ve barak denilen kayısı rakısı içildi. Nefis Macar yemekleri yendi. Nazım havasını bulmuştu. Önce Macaristan'da yazdıklarını okudu, sonra da Kerem Gibiyim. Salonda çıt çıkmıyor, hepsi hayranlıkla şairi dinliyordu. Nazım bir ara, "Dostlar, benden bu kadar," dedi. "Biraz da sizleri dinleyelim." Kimseden ses çıkmıyordu. Nazım dayattı. "Hadi yahu, siz de kendi yazdıklarınızı okuyun bakalım." Yine ses yok. Sonunda Macar şairlerden biri, "Nazım yoldaş," dedi. "İçimizde seninle boy ölçüşebilecek şair yok. Biz haddimizi biliriz. Seninkilerin yanında bizimkiler çok donuk kalır. İzin verirsen Petöfi'den bir şeyler okuyalım." "Tamam, hele şükür. Ben Petöfi'yi çok beğenirim. Okuyun bakalım." Okudular. O gece coşkulu bir dostluk havası yaşandı. Konsey toplantısından sonra sırada bir Polonya gezisi vardı. Nazım, Zekeriya Bey'in de geceye katılmasını istedi. O da hiç tereddütsüz bu daveti kabul etti. Ertesi gün valizleri toplayıp yola çıktılar. Zekeriya Bey trenin penceresinden sosyalizmin neleri başarıp neleri başaramadığını keşfetmeye çalışıyordu. Nazım da Polonya'yı çok merak ediyordu. Annesi Celili Hanım'ın büyük babası Celalettin Paşa, Polonyalı Borjenski ailesinden geliyordu. Yani Nazım ana tarafından biraz Polonyalı sayılırdı. Ama baba tarafı katıksız Türktü. Büyük babası şair Nazım Paşa, onun da babası Çelebi Hikmet Bey'di. Nazım kendini hiç Polonyalı saymamış ama Polonya onun ilgisini çekmişti. Yoksa Nazım soysop meraklısı değildi. 1951'de Moskova'ya ikinci gidişinde de bu nedenle kendisine Polonya pasaportu vermişlerdi. Nazım ile Zekeriya Bey'i getiren tren ertesi gün öğle üzeri Varşova'ya vardı. Nazım'ı garda Polonyalı yazarlar karşıladı. 40 yıllık dost gibi kucaklaştılar. Bazıları ona vatandaş gibi davranıyordu. Nazım Polonezce bilmiyordu. Yanlarına tatlı bir kadın çevirmen verdiler. Nazım'ın ilk işi bir kalp uzmanına gitmek oldu. Sıkı bir muayeneden geçti, sağlam çıktı, içi rahatladı. O akşam hep birlikte operaya gittiler. Leyla Gencer orada ilk kez sahneye çıkıyordu. Salon tıkım tıklım doluydu. Alkış kıyamet. Oyun bitince Nazım ile Zekeriya Bey sahne arkasına geçip Leyla Gencer'i kutlamak istediler ama Leyla'yı güç durumunda bırakmamak için vazgeçtiler. Ertesi gün Chopin'in evinde verilen bir konsere davetliydiler. Bu muazzam bir müzik ziyafetiydi. Konserden çıkarken Zekeriya Bey, "Biliyor musun?" dedi. "Bu konser bana neyi anımsattı?" Chopin ile George Sand'in Paris'teki aşklarını. Evet, unutulur gibi değil. Sonra biliyorsun, Polonyalılar Chopin'i hiç unutmadılar. Onunla gurur duyuyorlardı. Paris'e bir heyet yolladılar. Kendisini yurda davet etmek istiyorlardı. Ona hediye olarak bir torba içinde vatan toprağı yollamışlardı. Nazım bunları dinlerken derin düşüncelere dalmıştı. Zekeriya dedi, elbet bir gün bize de bir torba vatan toprağı getiren olur, değil mi? Ertesi akşam otellerine dönerlerken hiç beklenmedik bir anda Leyla Gencer ile karşılaştılar. Zekeriya Bey, Nazım'ı bırakarak Leyla Gencer'e yaklaştı. Leyla Hanım, dedi, dün akşam sizi dinledik. Göğsümüz kabardı. Size hem kendi adıma hem de Nazım Hikmet adına candan tebrik ederim. Leyla Gencer birden heyecanlandı. Zekeriya Bey'in resmini bile görmemişti, tanımıyordu. ''Siz kimsiniz efendim?'' diye sordu. ''Biz iki gurbet kurbanı insanım efendi. Vatandan uzak ve vatan özlemi içinde yaşayan iki Türk. Ben Zekeriya Sertel ve arkadaşım Nazım Hikmet.'' Leyla Gencer şaşkınlık içindeydi. Elbette ikisini de biliyordu. ''Ya öyle mi? Çok mutlu oldum.'' derken Zekeriya Bey hemen uzaklaştı. Leyla Gencer arkalarından baka kaldı. Nazım Varşova günlerinden birinde bir sabah erken erken telefona sarıldı. Zekeriya dedi, kalk hazırlan, hemen odama gel, bu sabah birlikte kahvaltı edeceğiz. Hay hay, ben de yalnız kahvaltı etmekten sıkılıyordum. Ama beni çağırmak nereden aklına geldi? Zekeriya'cığım, sana bir sürprizim var. Benim Polonyalı yeğenlerim bu sabah bana kahvaltıya gelecekler. Kızları sana tanıtmak istiyorum, eğleniriz. Zekeriya Bey bu davetten çok hoşlandı. Demek ki ünlü Borjenski ailesinin kızlarıyla birlikte kahvaltı edecekti. Her ne kadar hayatı boyunca Sabiha Hanım'dan başka hiç kimseye bakmamışsa da, genç ve güzel kızlarla birlikte olmak ona heyecan verecekti. Hele böyle bir otel odasında. Kafasında tatlı hayaller oluştu, hemen tıraş oldu, temiz bir gömlek giydi, kravatını taktı ve Nazım'ın odasına yollandı. Koltukları kuruldular. Zekeriya Bey, Nazım dedi, İstanbul'da paşazadeliğin yetmiyormuş gibi, şimdi de Polonya'da aristokrat bir ailenin torunu olarak tanınıyorsun. Nazım bu sözlerden hiç hoşlanmadı. Bırak Allah sen, dedi. Bana ne annemin Polonyalı dedesinden? Ama bunlar bu tür şeylere önem veriyorlar. Gazeteler benim soyumu sopumu yazmışlar. Borjenski'nin torunları dün bana telefon ettiler. Beni tanımak istiyorlarmış. Ben de onları otele çağırdım. Başka ne yapabilirdim ki? İyi ya, göreceğiz bakalım. Az sonra odanın kapısı vuruldu. Zekeriya Bey'in deyimiyle yaşlı başlı bir kokonu içeri girdi. Nazım biraz bozuldu ama renk vermeden yeğenim bilmem kim diye yaşlı hanımı tanıttı. Kahvaltıya oturdular. Derken yine kapı çalındı. Bu kez de yine aynı yaşlarda sürmüş sürüştürmüş, takmış takıştırmış bir madam daha. O da Nazım'ın yeğeniymiş. Tam sofraya oturacakları sırada bir konuk daha, o da ötekilerden hiç farksız, yaşın başını almış tonton bir madam. Derken çevirmen de geldi. Madamlar Nazım'la çok övündüklerini söylediler. Meğer Borjenski ailesi için Nazım muazzam bir övünç kaynağıymış. Gazeteler bunu yaza yaza bitiremiyorlarmış. Nazım sıkıldıkça sıkıldı. Bu hava hiç ona göre değildi. 10 dakika geçti geçmedi ayağa kalktı. ''Sevgili yeğenlerim'' dedi. ''Bu sabah benim bir toplantıya katılmam gerekiyor. Aranızdan ayrılmak zorundayım. Sizleri tanımak benim için sonsuz bir mutluluk oldu. Polonya'ya her gelişimde sizleri mutlaka arayacağım. Beni affedin. Yerimi yakışıklı arkadaşım Zekeriya'ya bırakıyorum. Sizlerle birlikte olmaktan büyük haz duyacak. Nazım sevgili yeğenlerini yanaklarından öptü. Sıra Zekeriya Bey'e gelince de "Sen kim bilir ne hayaller kurmuştun değil mi? Sana bu kadarı yeter," dedi. Zekeriya Bey fena bozulmuştu. "Aşk olsun Nazım," dedi. "Ben de elbet bir gün bunun acısını çıkarırım." Vera tutkusu. 1953 Aralık ayında Nazım'ın yaşamına daha sonraki yıllardan yön verecek bir karşılaşma oldu. Moskova'daki apartmanda yazılıyla uğraştığı bir sırada telefon çaldı. Telefonda çekingen bir kız sesi. "Alo, Nazım Hikmet'le mi konuşuyorum? Ben Soyuz Multifilm Stüdyosu'ndan Vera Tulyakova. Sizi rahatsız ediyorum. Numaranızı Yazarlar Birliği'nden aldım. Biz burada Arnavut Halk Masallarından çocuklara gösterilmek üzere bir film üzerinde çalışıyoruz. Acaba bize yardımcı olabilir misiniz?" "Neden olmasın? Buyurun gelin cancağızım." "Ne zaman?" "Hemen şimdi." "Çok çok teşekkür ederim. Hemen geliyoruz." Telefondaki kız heyecan içindeydi. Stüdyodaki arkadaşları kendisini merakla dinliyorlardı. Nazım Hikmet gibi ünlü bir şairin kendilerini hemen kabul edebileceği hiç akıllarına gelmemişti. Vera telefonu kapatır kapatmaz hepsi çığlıklar atmaya başladı. "İnanılır gibi değil. Nazım Hikmet bizi evinde kabul edecek." Hemen hazırlıklara başladılar. Stüdyodaki ressamlar eskiz çizmek için malzemeleri toparladılar. Türkiye üzerine alelacele bilgi edindiler. Topluluğun şefi gençlere yarı şaka yarı ciddi şöyle dedi. "Aman dikkatli olun. Yaşamının yarısını hapislerde geçirmiş bir adamla konuşacaksınız. Sizi parçalayabilir." Az sonra hazırlıklar tamamlandı. Kadınlarda bir heyecan, bir heyecan. Stüdyonun arabasıyla Nazım'ın evine yol aldılar. Kapıyı çaldıktan bir dakika sonra karşılarında Nazım'ı gördüler. Sarışın, uzun boylu, yakışıklı bir erkek gülümseyerek kadınlara "Buyurun," diyordu. "Hoş geldiniz." Kadınlar çekine çekine içeri girdiler. Nazım kadınların mantolarını çıkarmalarına yardım ettikten sonra "Benimle telefonda konuşan hanginizdi?" diye sordu. Sarı saçlı, mavi gözlü, çok tatlı bir kız titrek bir sesle yanıt verdi. "Ben Vera Tulyakova. Çok memnun oldum." Nazım gözlerini Vera'dan ayıramıyordu. Vera 1932 doğumluydu, yani Nazım'dan hayli küçüktü. Nazım onun koyun postundan kürkünü alıp askıya astı. Salona girip oturdular. Şairin tatlı bakışları ve gülümseyen yüzü kadınları rahatlatmıştı. "Söyleyin bakalım, benden tam olarak ne istiyorsunuz?" Vera ulaşılmaz sandığı bu büyük Türk şairinin alçak gönüllü ve sevimli davranışları karşısında rahatladı ve hemen konuşmaya başladı. "Efendim, biz bir canlandırma filmi hazırlıyoruz. Bu film Arnavut çocuklarına gösterilecek. Kılık kıyafet konusunda yanlış yapmayalım dedik. Türklerin uzun yıllar Arnavutluk'ta egemen olduğunu ve Türkiye'de binlerce Arnavut'un yaşadığını biliyoruz. Bu bakımdan sizin bize yardımcı olabileceğinizi düşündük." Nazım bastı kahkahayı. "Tam adamını buldunuz. Ben hiç Arnavutluğa gitmedim ama gençliğimde İstanbul'da pek çok Arnavut tanımıştım. Belki bir şeyler söyleyebilirim." Kadınlar ellerindeki eski somarlarını açıp göstermeye başladılar. Nazım bunlardan hiç hoşlanmadı. "Bu resimler iyi, güzel ama hepsi fotoğraf gibi. Oysa siz gerçeklerden yola çıkarak güldürü amaçlı bir canlandırma filmi yapmalısınız. Çek sanatçısı Trinka'ya bakın. O öyle mi yapıyor? Gerçeklere dayalı kukla simgeler oluşturuyor. En ciddi konuları çocuklara çok basit çizgilerle anlatıyor. Siz de öyle yapın." Nazım eline bir kurşun kalem alarak yoksul bir köylü çocuğu çizmeye başladı. Eli resme çok yatkındı. Köylü çocuğunun şalvarını, mintanını, kuşağını, omzundaki çantasını çizdi. Duvardaki kilimden esinlenerek giysilerin üzerine desenler yaptı. "İşte böyle çalışmak gerekir," dedi. "Peki, siz stüdyoya gelerek bunları bizim ressamlara anlatamaz mısınız?" "Peki, madem ki öyle istiyorsunuz gelirim. Ama size bir şeyler ikram edeyim. Ne içersiniz? Çay mı, vodka mı?" "Sizi rahatsız etmeyelim." "Hayır, hayır. Ben konuklarımı öyle kolay kolay yollamam. Peki öyleyse birer çay içelim." Nazım hemen mutfağa giderek çayı hazırladı. Çay demlenirken kadınlar raflardaki bilboları, oyuncakları, resimleri izlemeye koyuldular. Neler yoktu bu salonda? Kızlar hayran oldu. Nazım Hikmet onlar için ne kadar ilginç bir sanatçıydı. Hiç böyle çok yönlü bir sanatçı görmemişlerdi. Nazım elinde tepsiyle salona girince bütün gözler kendisine çevrildi. Ama o gözlerini Vera'dan hiç ayıramıyordu. Büyülenmiş gibiydi. Raflarda duran, pişmiş kilden yapılmış Rus köylü kadın heykelciklerini göstererek "Bakın," dedi, "halk sanatçıları neler yapmış. Ne sanatçılar çıkmış bu halkın arasından." Kadınlar Nazım gibi bir yazarı bu tür oyuncaklardan nasıl zevk aldığını gördükçe şaşırıyorlardı. Nazım sözlerini şöyle sürdürdü. Geçenlerde ünlü bir Rus yazar bana uğradı. Kilden yapılmış tavus kuşlarını ve köylü kadınları görünce hayretler içinde kaldı. Bunları neden aldığımı sordu. Bastım kalayı. Yahu bir yazar kendi ülkesinin folklorunu, geleneklerini hiç bilmez olur mu? Nazım sohbeti uzatmak için yeni konular açıyordu. Bir süre sonra Vera'ya, ''Siz kaç yaşındasınız bakayım?'' diye sordu. 23. ''Demek ki ben Moskova'ya ilk geldiğimde siz henüz doğmamıştınız. Sarışın olduğunuza göre Rus'sunuz değil mi?'' ''Evet, Rus'um.'' ''Cancağızım, ben bundan biraz kuşkuluyum. Tatarlar ne kadar kaldı Rusya'da? Her birinizde bir damlacık da olsa Tatar kanı vardır. Bakın şu elmacık kemiklerinize, bunlar doğulu olduğunuzu gösteriyor. Ya badem gibi çekik gözleriniz, bunlar Rus gözleri mi? Bağışlayın cancağızım, sizi incitmek istemem.'' Nazım daldan dala atlayarak aklına gelen her şeyi soruyordu. ''Siz en çok hangi şairi seversiniz?'' ''Puşkin'i.'' ''Neleri okudunuz?'' Şairin insan yanı sizi ilgilendiriyor mu? Şairin çocukluğunun geçtiği köye gittiniz mi? Köy şuracıkta, otomobille 2 saatlik yolda. Pushkin neden o köye gömülmedi? Pushkin'in aklına Boris Godunov'u yazmak nereden geldi? Pushkin ölümü düşünür müydü? Vera sınava girmiş gibi soğuk terler döküyordu. Ayağa kalktılar. Nazım 2 saattir hiç lafa karışmamış olan Ekber Babayev'e Türkçe şöyle dedi. Fena kız değil, ilginç ama göğsü düz. Vera bunu anladı ve kıpkırmızı oldu. Nazım Vera'ya, ''Dediğimi anladınız?'' diye sordu. ''Anladım galiba. Peki siz Türkçeyi sinema enstitüsünde mi öğrendiniz?'' ''Hayır, ben Türkçe bilmem ama galiba siz Tatarca konuştunuz.'' ''Peki Tatarca biliyor musunuz?'' ''Biraz. Savaş yıllarında annemle bir Tatar köyünde kalmıştık. Tatarca öğrendim. 2 yıl pazar yerlerinde çevirmenlik yaptım.'' Nazım Vera'yı tatlı bakışlarla dinliyor. Vera da ondan gittikçe daha çok hoşlanıyordu. Kızın gözleri onun dalgalı saçlarına, kartal burnuna, bıyıklarına, sporcu görünüşüne takılıyor ve bu onu sürükleyip götürüyordu. Vera'nın yanında bulunan yaşlı şefi, Bayan Valentina da Nazım'dan çok etkilenmişti. Kendini tutamayarak, ''Siz ne kadar yakışıklısınız, hiç Türk'e benzemiyorsunuz. Neden yalnız yaşıyorsunuz? Kadınlar sizi mutlaka çılgınca seviyorlardır.'' dedi. Nazım bu sözlerden hoşlanmış görünüyordu. Aileye, özel mülkiyete ve devlete karşıyım da ondan diyerek gülümsedi. Vera bir ara Ekber Babayev'le konuşurken Nazım Bayan Valentina'ya usulcacık Vera'nın evli olup olmadığını sordu. Valentina evli değil dedi. Onunla evlenmek isteyen oldu ama o bağımsız kalmakta direniyor. Bayan Valentina'nın söyledikleri doğru değildi. Vera evliydi ama Bayan Valentina, Nazım'ın ona karşı ilgisini sürdürmesi için yalan söylemişti. Artık ayrılma zamanı gelmişti. Kadınlar mantolarını giydiler. Nazım yine sevgi dolu gözlerle Vera'ya, ''Siz çok güzelsiniz Vera'' dedi. ''İyi ki geldiniz.'' Vedalaşıp ayrıldılar. Vera kapının dışında Nazım ile Ekber'in konuşmalarını duydu. Ekber soruyordu. ''Nasıl, kızı beğendin mi?'' ''Harika cancağızım, çok hoş kız, bayıldım.'' Vera bu sözleri de anlar gibi oldu. Bu ilk karşılaşmadan sonra Nazım, Soyuz Multifilm çalışmalarıyla yakından ilgilenmeye başladı. Gün aşırı stüdyoya girip gençlere öneriler götürüyordu. Hatta onlar için bir de senaryo yazdı. Sevdalı Bulut. Bu bir masaldı. Bir bulut, yoksul bir köylü kızına aşık oluyor ve onu mutlu etmek için kızın kuraklıktan çatlayan tarlasına yığarak kendini yok ediyordu. Nazım günlerce stüdyoya giderek çalışmalara katıldı. Zaman zaman da Vera ile Valentina onun evine gidiyordu. Nazım artık Vera'ya tutulmuştu. Vera ise Nazım'ın hasta olduğunu, sık sık ilaç aldığını, temiz havadan, rüzgardan, kardan, güneşten, yağmurdan, yalnızlık ve karanlıktan korktuğunu görüyor ve ona şefkatle yaklaşıyordu. Aradan aylar geçti. Nazım bir türlü Vera'ya aşkını söyleyemiyordu. Aralarındaki yaş farkı onun cesaretini kırıyordu. 1956 yılı Kasım ayında Nazım Soyuz Stüdyosu'nda Jean-Louis Barrault'un filmi Cennetin Çocuklarını genç sanatçılara tanıtmak için bir toplantı düzenlemişti. Sevgisini açığa vuramamanın sıkıntısı içindeydi. Film bitmeden yerinden kalktı ve ayrılmak zorunda olduğunu söyledi. Nazım'ın bu beklenmedik kalkışı herkesi şaşırtmıştı. Vera, Nazım'ı kapıya kadar geçirmek istedi. Birlikte merdivenleri inmeye başladılar. Nazım, alt katın salonunda durdu, Vera da durdu. Nazım, Vera'nın kollarını kavrayarak gözlerini kızın gözlerine dikti. Tek kelime konuşmuyorlardı. Vera şaşkınlık içindeydi. Nazım bu sessizliği bozarak, ''Seni seviyorum.'' Vera dedi. ''Ve hala bunu anlamadın mı? Seni seviyorum.'' Vera susuyordu. Nazım ağlamaya başladı. Vera ne söyleyeceğini bilemiyor, kalbi güm güm atıyordu. Çok acı çekiyordu. "Ağlamayın," dedi. "Ne olur ağlamayın." "Vera, ben 2 saat sonra Moskova'dan ayrılıyorum. Uzun süre uzaklarda olacağım. Bana hiç umut vermeyeceğini biliyorum. Bir daha sana sevgiden söz etmeyeceğim. Senden tamamıyla kurtulduktan sonra Moskova'ya döneceğim." Vera bir şok geçiriyordu. Gözlerini 4 açmış, kendisini deli gibi seven adama bakıyordu. Onu iyi yürekli ama güçsüz biri olarak görüyordu. Öte yandan da yüreğinde ona karşı derin bir duygunun geliştiğini anlıyordu. Nazım, kızı alnından öperek elveda demekle yetindi. Nazım'ın bu sözleri onu çok duygulandırmıştı. Ayrıldılar. İşte o günden sonra Vera, Nazım'ı düşünmeye başladı. Bu bir sarışın tutkuydu. İçinde garip duygular uyandı, hüzünlendi ve çok uzun süre onun hiç bitmeyen özlemiyle yaşadı. 20. ayrımın sonu, sayfa 261.